Bir Çay Bir Oyun'dan herkese selamlar. Ben Necmettin Turan.
Ben de Uğur Kara. Bu haftaki sohbetimizin konusu mükemmel bir oyun. Çoğu kişi tarafından bilinmeyen, bazı yayıncılar tarafından oynanan ama bence gerekli değeri bulmayan bir oyun. Ne oyunumuz?
Ready or Not.
SWAT, eskilerde SWAT oyununu herkes oynamıştır. Oynamıştır demeyeyim de herkes duymuştur, görmüştür.
Yenilerden de Rainbow Six oyununu biliyorlardır. Taktiksel gerçekçilik noktasında bu iki oyun, SWAT ve Rainbow Six, bayağı bilindik ve popüler iki oyun. Ready or Not
ise bunların harmanlanmış hali bence. Ve evet, birazcık da gerçekçilik katılmış hali diyebiliriz.
Biraz değil, bayağı bir gerçekçilik katılmış hali. Uzun zamandır oyunun hakkında bilgim var ama oynamak nasip olmadı. Ancak bugüneymiş oynama fırsatı yakalamak.
Evet, bugüne yani değil aslında, geçen haftalara.
Evet, yani bugüneymiş değil, yani sohbetini yapmak, konuşmak bugüneymiş diyelim.
Biz bir girdik oyuna, bir kere girmedik daha doğrusu.
Yani birkaç kere mi girdi?
Birkaç kere girdik, çok beğendik.
Oyunun hikayesi nedir diyeceğim, böyle klasik böyle şey yapıyoruz ya, oyundan hikayesi şu. Bunda hikaye yok haliyle, bir online co-op oyunu olmasından dolayı.
Aslında online co-op demek de yanlış olur. Single player'da girebiliyorsunuz aslında oyuna.
Yani evet, single player da var.
Single player girip bir ekibi de yönetebiliyorsunuz. Ya da isterseniz arkadaşlarınızla birlikte girip çok keyifli dakikalar mı diyeyim? Çok gerici dakikalar mı diyeyim?
Sıkıcı dakikalar da olabilir.
Yanınızdaki arkadaşınıza bağlı. Yanınızda evet, sabırsız bir arkadaşınız varsa mesela, Necmettin Beyler gibi.
Evet, ben gibi.
Böyle delirmeniz mümkün.
Evet, o zaman böyle fazla laf uzatmadan direkt oyunun oynanışı ve mekanikleri hakkında biraz konuşalım. Çünkü bu oyun hakkında konuşulması gereken zaten iki konu var. Birincisi mekanik ve oynanış kısmı, diğeri de görsel grafik kalitesi.
Şimdi oyunun amacı şu: belli başlı görevler var.
Haritalar var.
Haritalarda istediğinizi seçebiliyorsunuz. Tamamıyla bir özgürlük var. Hani şuradan başlayacağım, bunu yapacağım, aynen, diye bir şey yok. Herhangi bir haritada herhangi bir görevi seçebiliyorsunuz.
Evet, bir işte oyunda hemen hemen 10-12 tane harita var. Her haritada da 6 tane görev var. Farklı görev var. Bunlar şu: birinde mesela sadece giriyorsun, düz rehine kurtarıyorsun. Birinde rehini kurtarırken bombayı da çözmen gerekiyor. Bomba ima etmen gerekiyor. Birinde hem rehine kurtarıyorsun, hem bomba çözüyorsun, hem teröristleri saf dışı bırakıyorsun, etkisiz hale getiriyorsun. Bir sonraki görevde hem bu işini yapıyorsun, bir de üzerine delil topluyorsun. Bir sonraki görevde bunları daha zorlu, daha gerçekçi halde yapıyorsun. Yani bu, hani her bir görev aslında oyunun zorluğunu artıran bir seçenek gibi de diyebiliriz. Yani oyunun içinde bir zorluk modu yok ama görevler, farklı görevlerle zorluk modu entegre edilmiş gibi diyebiliriz zorluk için.
Onun dışında hani görevlerini seçtin, haritanı seçtin ve inanılmaz derecede bir sana seçenek sunuyor. Silah seçeneği.
Ya şimdi bak, evet, silah seçeneği noktasında evet. İnanılmaz, bayağı fazla, gerçekten bayağı fazla.
Ve bütün silahlar açık. İstediğini seçebiliyorsun.
O çok güzel bir
İstediğin
şey.
İstediğin şekilde ilerleyebiliyorsun. İkincisi, ekipman seçeneği de çok fazla. Mesela
o fazla kamera, ama hani
kamera alabiliyorsun.
Özelleştirmeye aklım gitti, pardon. Ekipman var.
Özelleştirme değil. Evet. Ekipman konusunda da bayağı bir seçenek sunuyor size. Özelleştirme konusunda da size herhangi bir şey sunmadan direkt silahları özelleştirebiliyorsunuz. İşte hani şu görevi yapacağım, bunu yapacağım, öyle bir seçenek sunmuyor. Sıfırdan nasıl girmek istiyorsanız oyuna kendiniz şekillendirip girebiliyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti.
Daha da hoşuma giden şey ise bunları yapmak için oyunu 10 saat 15 saat oynayıp bazı silahları, ekipmanları açmak zorunda değilsiniz. Oyuna da sıfır başladığınızda da 20 saatlik bir oynanış süreniz olsa da istediğiniz ekipmanı kullanabiliyorsunuz.
Parayla satılabilen bir içerik de görmedim ben,
yok,
yanlış
yok,
hatırlamıyorsam.
Yok, öyle bir şey de yok.
Her şey herkese açık, şeffaf bir şekilde yani. Bu da benim hoşuma gitti.
Yani, bu da bir gerçekçilik değil mi aslında? Yani eğer ben bir SWAT üyesiyim, tamam mı? Operasyona gideceğim. Yani direkt cephaneliğe gidip istediğim ekipmanı, istediğim silahı almam gerekiyor görevime uygun bir şekilde.
Kesinlikle katılıyorum
yani
sana.
Buradaki, yani buradaki bunu paralı yapmamaları ya da ne bileyim bir seviye atlayarak bunu aşılmamasının sebebi oyun içindeki gerçekçiliğin daha oyuna başlarken kendini göstermesiydi aslında. Bu da çok ince bir detaydı bana göre.
Buradaki artı şu: mesela ekiple giriyorsun. 4 kişiyle giriyorsun atıyorum. Bir kişi kalkan alır, bir kişi işte kamera alır, bir kişi gaz alır, bir kişi flash alır. Tamamıyla yönlendirmeyi sen yapıyorsun. Bir ekip liderine ihtiyaç var bence burada. Bu yönlendirmeyi yapıp daha kolay şekilde bölümleri tamamlayabilirsin.
Evet. Oyuna girdikten sonra oynanış olarak şu. Her attığın adıma dikkat edeceksin. Her kapının arkasına bakacaksın. Her kapıyı pikleyerek yani aralayarak açacaksın. Bakacaksın bir şey var mı, tuzak muzak var mı, yoksa sakince yine gireceksin. Mümkün mertebe kalkanı olan kişiyi önden süreceksin ki herhangi bir zayiat olmasın. Bu şekilde durmadan ilerleyerek harita içerisindeki görevi tamamlamanız gerekiyor.
Ki şurada da şöyle bir şey var. Kalkanı olan adam da %100 korumadı.
Hayır,
değil yani.
Hayır tabii.
Kalkanın da belli bir kırılma seviyesi var. Mesela birçoğu oyunda bu yoktur. Adam kalkanı vur git. İstediği kadar hasar alsın hiçbir sıkıntı yok.
Yanlış ama burada, bilmiyorsam Rainbow Six'te biraz daha dayanıklıydı. Yani daha uzun ömürlüydü bu oradaki kalkanın.
Burada kalkanın atıyorum 10. mermiden sonra ön camı çatlamaya başlıyor. Hasar almaya başlıyor. Ve belli bir süre sonra kırılıyor. Bu da gerçekçiliğe...
Bendik mal kullanmışlar kanki.
Bu da gerçekçiliğe çok daha etki etmiş.
Bir diğer detaysa mesela normalde FPS oyunlarında hepimizin bildiği bir unsur vardır. Crosshair dediğimiz nişangahın ekranda belirgin olması. Yani nişan aldığın zaman, silahı doğrulttuğun zaman bir hedefe crosshair orada bellidir. Onu getirirsin hedefin üzerine ona göre ateş edersin. Ama burada yani ready or not'ta herhangi bir crosshair yok.
Silahın üstünde herhangi bir dürbün veya red dot yoksa herhangi bir dürbün açılmıyor.
Aynen öyle. Tabancalarda zaten böyle dümdüz böyle normal gerçekten gerçek hayatta tabanca kullanıyormuş gibi Allahu Ekber diyerek vuruyorsun. Yani gez göz arpacık bismillah diyerek ateş ediyorsun.
Bir de benim hoşuma giden noktalardan bir tanesi de bu gerçekçilik dedik ya. Mesela ben ilk oyuna girdiğimde şeyi test etmiştim. Şarjör değiştirme sekansı. Çünkü bir videoda görmüştüm ben onu. Şarjör değiştirme sekansında inanılmaz bir haz yaşadım orada. Silah tam kapasitede doluydu. İlkinde çekiyor şarjörü. Çıkartıyor böyle işte gösteriyor diyor. Dolu lan bu diyor. Neyi değiştiriyorsun diyor. Geri takıyor. İkinci de yine tekrar bastığımda yine şarjörü çıkartıyor. Bu sefer başka şarjör takıyor ama diğer şarjörü de atmıyor.
Evet.
Ya adamlar orada bile bir inanılmaz şey yapmışlar. Bir sekans yapmışlar ya. Yani.
Ama bak o atmadığı şarjör yarı dolu olan şarjördü. Hepten boş olan şarjörü operasyon anında hızlıca çıkartıp atıp yenisini takıyordu bak. Orada da bir detay vardı.
Kesinlikle.
Yani orada içinde mermi varsa zayi olmasın diyerekten saklıyor. Ne diyorum çok çok güzel detaylar vardı. Düşman yapay zekası hakkında biraz konuşmak lazım. Bana göre düşman yapay zekası biraz zayıf. Şöyle zayıf. Seni gördüğünde bir an panik oluyor. Ya bu gerçekçilik mi yoksa yapay zekanın biraz sersemliği mi onu tam çözemedim. Ama düşman seni gördüğü zaman bir sağa sola kaçıyor önce. Ne yapacağını bilemiyor sonra üstüne geliyor. Sonra giriş değişik bir hareketleri var aslında.
Bence o şundan da kaynaklanıyor olabilir. Çünkü hani ilerlerken sürekli hani düşman görünce bağırıyorsun yani işte at silahını işte teslim ol falan o tarz bir bağırma yapıyorsun. Ondan etkilenip bak ben bunu yaşadım. Ondan etkilenip bazı silahını indiriyor bırakıyor. Ama sen ona gerekli müdahaleyi yapmazsan eğer 2-3 saniye içerisinde tekrar silahını alıp sana ateş edebiliyor. Evet. O da çok bambaşka bir şey.
Evet yani. Öyle bir detayı ben de yakalamıştım.
Bir detay daha söyleyeyim mesela. Ses yaptığın zaman kapıların arkasında biri varsa eğer hiç affetmiyor abi. Kapı direkt arkasından sıkıyor, direkt tak tak tak tak tak sıkıyor sana yani. Ve bu gerçekçilikten yine bahsediyorum. 3-5 mermi hasar alınca ölüyorsun abi. Hiç eyvallah yok
aynen.
Oyunun yani.
Yine aynı şekilde 3-5 mermi sıktığı zaman hedef de ölüyor bu arada yani. İki taraflı bir gerçekçilik var burada. Diğer bir şey bir detay da benim fark ettiğim, benim denk geldiğim detaylardan biriydi. Şimdi oyunda dediğimiz gibi rehine kurtarma olayı var. Düşman hedefi rehineleri mesela şey yaptı. Kıyafetlerini teröristler kendi kıyafetleriyle bazen giydiriyor.
Çelik yelek giydiriyor.
Bazılarına çelik yelek giydiriyor falan. Haliyle şeyi ayırt edemiyorsun bazen. Lan bu düşman mı, sivil mi ayırt edemiyorsun. Bu sefer her gördüğüne dur, kaldır silahını, teslim ol çağrısı yapıyorsun. Bir tanesinde böyle bir odaya girdim. İki tane hedef vardı. Dur kaldı silahını dedim. İkisi de teslim oldu. Birini böyle bağladık böyle koyduk kenara. Diğerine böyle bağlama ediyordum. O da böyle elleri havadaydı. Hacı ben tabii rahatım haliyle. Ellerini kaldırmış teslim olmuş. Tam o sıra adam bir çıkarttı silahı başladı bana ateş etmeye. Adam beni kafalamış.
Onu ben de yaşadım. Ya bence burada yapay zekaya bir artı katmak
Peki,
lazım
evet
yani.
o güzel detaylar, ince detaylar, hoş detaylar yani. Böyle teslim oluyor gibi yapıyor ama yok, her an bir an önce onu etkisiz hale getirmen gerekiyor.
Bir de o aksiyon halindeyken rehine de vurabiliyorsun. Çünkü
He,
rehinelerin de
vuruyorsun.
tepkisi şöyle.
Manyak
Bir
onlar
anda
da ya.
elini kaldırmıyor. Hani tamam ben rehineyim demiyor. Teslim olmuyor. Belli bir şeye kadar 2-3 uyarıdan sonra böyle ellerini kaldırıyor. Tamam sakin ol hesabı. Sonra gidiyorsun tutukluyorsun. Tutukluyorsun dediğim arkasına eller cırt atıyorsun
Ya.
ellerine. Ondan sonra merkeze bildiriyorsun. Her kişi için gerekli bu. Öldürdüğün adama da yapıyorsun. Tutukladığın adama da yapıyorsun. Hepsini merkeze bildiriyorsun. Orada sana ekstra puan veya sivil vurduysan eksi puan yazılıyor. Biz oyunu bitiremedik hiç. Neden? Çünkü
Benim yüzümden.
genel olarak Neco'nun yüzünden.
Ya abi şimdi oyun her kapıya böyle baksa ne için ya bana göre değilmiş onu fark ettim yani. Oyun çok güzel, çok hoş. Ya da şu vardı ekip azdı bizde. Hani iki kişi girdik biz. Mesela 3-4 kişi girseydik daha rahat oynardım.
Kesinlikle katılıyorum sana. Burada ekibin azlığı bir de senin sabırsızlığın birleşince biz belli bir süre sonra artık şey yaptık yani Wolfenstein gibi bas baba bas baba bas baba ilerle sağdan çıkan adam vurur soldan çıkıyor. Öyle bir şey ki adam da pompalı tüfek ver abi. Bir anda koşuyorsun mesela. Koştuğun zaman adam sağdan bir çıkıyor sana kapıdan bir koyuyor. Direkt öldürüyor zaten. Hiçbir şey kalmıyor yani. Ehemmiyeti kalmıyor
Tam
yani.
telefonu verir misin ya? Alırsak birine mesaj yazıyormuşum. Böyle duruyor öyle. Sana ne benim
Bakıyorsun
telefonumda?
sürekli telefona dikkatimi
Sana ne
dağıtıyorsun.
ya? Sen benim dikkatimi dağıtırken neydi giriş yaparken?
20 dakikada giremedin. 10 kere kestirdin bana.
Kestirdim. Şimdi gerçeklik hakkında da artık daha fazla konuşmaya gerek yok. Hani anladınız. Oyun bayağı bildiğin gerçekçilik akıyor. Buram buram gerçekçilik akıyor. Bu konuda çok başarılı. Şimdi biz diğer bir konuya gelelim. Grafikler. Grafik bağımsız bir oyuna göre bayağı iyi. Kaplamalar güzel. Karakter detayları başarılı.
Aynalarda özellikle ben onu test ettim.
Yansımalar
Aynalarda
güzel.
yansımalar çok güzel. Ben şey de göremedim bu arada. Sen hiç gördün mü grafik hatası, kaplama hatası?
Yok sadece şey gördüm ben. Düşmanları öldürdükten sonra, hedefleri öldükten sonra böyle eli kolu bazen böyle sersem değişik hareketler yapıyor böyle. Ayağı götüne giriyor falan böyle sırtına geliyor. Bir iki tane öyle şeyler gördüm ama onun dışında oyun zevkimi kıracak, oyun esnasında, aksiyon esnasında aksiyonu kıracak herhangi bir grafiksel ya da teknik bir hata görmedim.
Ben de ona dikkat ettim ama
Güzeldi.
yaşamadım.
Safkan temiz bir oyundu yani.
Hakeza ses konusunda da çok
Tabii
başarılıydı.
o haliyle öyle olması
Gerçekçi
gerekiyordu.
silah sesleriydi yani. Böyle bildiğin yaşadım onu yani.
Konuşma sesleri hakeza yine o şekilde. Düşmana vurduğun zaman düşmanı vermiş olduğu o acı sesleri, vurulduğuna dair o tepkimeleri.
Gerçekten vuruluyormuş gibiydi yani.
Onlar da iyiydi. Çevre detayları hakeza desen öyleydi. Mesela operasyonla girdiğim bir bölgede gerçekten burada bir terörist girmiş. Bir şeyler olmuş yani. Onun tedirginliğini hissediyorsun. Biraz karanlık ortam oldu zaten. Çoğu harita karanlıktı böyle. Güzeldi yani.
Mesela bir yerde ben şeyde ses konusuna geleceğim. Kapıyı açtım. Direkt içeri girdim. O arada bir patladı bomba abi. O çınlama sesi
Bayağı bir gitmedi
bayağı
yani.
bir gitmedi ya. 15-20 saniye kaldı böyle. Bir de kulaklıkla oynuyorsun ya. Sanki orada bomba patlamış da onu hissetmiş gibisin yani.
Flash için de aynı şey geçerli.
Kesinlikle.
Bir yer yanlışlıkla flash'ı patlattık kendi
Evet,
önümüze.
flash'tı harbi flash gibi patlıyor.
Yani.
Yani o
Hiç
CS'deki, VS'deki flash'la
beyaz ekran
alakası
değil
yok
yani
yani.
gerçekten değilmiş.
Yani o gaz yedik bir kere yanlışlıkla gaz
Evet
attık.
kendi yerimize
Ölüyorduk.
gaz attık. Bayağı bildiğin zehirleniyorduk yani o siste gaz bombasında. Çok dedim ki çok detayı çok. Oyunun grafikleri de iyi,
Vuruş
detayları da
hissiyatı da
güzel.
çok iyiydi mesela.
Oh,
O hakeza
çok
yine
çok
aynı
iyi.
şekilde.
Birden böyle mesela, hareket ederken özellikle birini vurduğu zaman böyle bok çuvalı gibi bir geri seriliyor gerçekten. Böyle lambur lumbur gidiyor.
Şey çok enteresan. Bağımsız bir firma dedik ya. Bu gerçekten baya bir bağımsız yani.
Onun
Hiçbir
hakkında evet konuşmamız gerekiyor en son bölümde.
firma hakkında da hiçbir şey yok
Çok
yani.
enteresan. Hani ben normalde tüm hem YouTube kanalında hem de podcastlerde oyunun geliştirmesi bir iki cümle bir şey söylemek isterim her zaman. İşte şu kişi geliştirmiş, şu kadar sürede geliştirmiş, şöyle şey, şu olaylar olmuş falan gibisine. Hacı bu oyun hakkında en ufak bir şey yok. Void Interactive miydi? Öyle bir şeydi
Evet, Void Interactive.
oyunun geliştiricisi. Aga sektörde bu firmayı bilen bir Allah kulu yok herhalde.
Bir CEO'su biliniyor.
O da LinkedIn'den ben buldum onu da yani. Normalde bir yerde yazmıyor normalde. Bu CEO'su budur demiyor. Ne web sitelerinde yazıyor ne Wikipedia'da yazıyor. LinkedIn'den buldum. LinkedIn'den. Abi girdim oradan. 14 kişilik bir ekipmiş bunlar. Şirket Yeni Zelanda'da kurulmuş. Öyle gözüküyor. Ama şirketin CEO'su şeydeydi, İzlanda'daydı. Öyle de bir kafamı karıştıran bir durum var. 2016 yılında kuruluyor Boyut firması. Şimdi oyun bu kadar başarılı olunca insan şunu diyor. Bu bağımsız firma olsa da büyük bir firmadan çıkan geliştirici arkadaşları toplamışlar.
Arkasında yeni bir firma bir güç kurmuşlar. Var yani diyorsun,
ha, bir deneyim, bir tecrübe falan var. Ben direkt öyle düşündüm.
Yani direkt baktığın zaman oyuna bak. Hiç bu oyun bağımsız demesinler. Gir dersin ki tamam bu oyun X bir firmanın oyunu dersin. Yani, veya dersin ki Rainbow Six'ten ayrılan 5 kişi gelmiş bu oyunu geliştirmiş.
Aynen
dersin.
Ya da eski sıfat ekibi kalkmış yeni bir oyunu eski oyunu remaster etmiş gibi bir şey dersin. Ben de o beklentilerle araştırdım ettim baktım. CEO'sunu buldum. CEO'sunun CV'sine baktım.
Gıda firmasında
çalışmış. Abi gıda firmasında çalışmış. Sağlık firmasında çalışmış. Böyle uluslararası bir finans firmasında falan çalışmış. Yani oyun firmasıyla alakası olmayan yerlerde çalışmış adam. Ya şunu soruyorum o zaman. Ulan bu arkadaş nasıl oluyor bu iş yani?
Bağımsız bak işte bizim en sevdiğimiz iş bu abi. Bağımsızlara yer vermek. Belli bir kalitenin üstündeki bütün bağımsız oyunlara biz el atıyoruz zaten.
Evet mümkün mertebe zamanımız
özellikle yettikçe. YouTube kanalımızda oyun makinesi oyun kanalında her ay böyle bağımsız oyunlara.
Evet artık onu bir şey yaptık bir de yani seri haline getirdik. Her ayın sonunda en az 5 olmak şartıyla.
Düşük bütçeli bağımsız oyunlara, güzel bağımsız oyunlara
listeliyoruz.
Bence yer, bir girip bakın ona.
Yani yerli, bir ara şey yapıyorduk bunu. Yerli oyunları şey yapıyorduk. Çok sık çıkıyordu ya.
Artık ama, yerli oyun da çıkmıyor lan.
Yok kalmadı. Arka planda kaldı. Arka planda kaldı.
Belki vardır da o yerli oyun furyası bittiği için yayıncılar da pohpohlamadığı için ön plana çıkmıyordur diye düşünüyorum. Belki yine her ay bir iki tane
vardır
yerli oyun çıkıyordur
vardır
da.
İşte bizim bile gözümüze çarpmıyorsa radarımıza artık düşün artık ne yani. Kadar yerli olduğunu yani.
Yani bilmiyorum. Bu oyun oynanır arada böyle oyun ekiple oynanır. Girip.
Şimdi şey birkaç Mustafa'ya falan aldıracağız. Onun arkadaşlarını aldırırız böyle. Oradan oynarız biz bunu ya.
Ben oynarım abi.
Birkaç harita bitirmek istiyorum yani.
Bu oyuna böyle bir saat, bir buçuk saat vereceksin. Yavaş yavaş ağır ağır işleye işleye gideceksin.
Tadını çıkarta çıkarta.
Tadını çıkartırsın o zaman.
Fazlasıyla.
Ama tek dandum sıkıntı, gittiğin zaman bir sıkıntı
fiyat olmuyor. Olarak şey yapalım biraz. Fiyatı bir tık bana şey geldi.
Kaç 100 lira. 100 lira ama bence değer.
Ya abi erken erişim oyun için tamam eyvallah. Ya büyük bir ihtimal bu oyun tam sürüm olarak çıktığı zaman daha da pahalı olabilir ama. Ya bir indirim döneminde alınması. Yani indirim dönemini kesinlikle bekleyin dedim. Yani şu an almanızın pek bir şeyi yok.
Ama ben şunu göz önüne alıyorum. Şimdi 3A1 oyunla kıyaslıyorum abi ben. 3A1 oyunla kıyasladığın zaman çok yüksek bir meblağ değil bence. Bence bu oyun 100 lira eder. Sana sunmuş oldukları o kalite
ya,
100 lira
eder
bence
de.
Değil ya. Hatta yani, bu oyunun değeri
şey olarak bak ya.
200-300 liralık bir oyun benim
yok,
gözümde.
Yok o kadar değil.
Ha o kadar pahalı olsun demiyorum. Benim gözümde öyle mesela.
Ben sana derim ki o zaman Hunt da o zaman 500 lira mı olacak? 600 lira mı olacak Hunt?
Hayır Hunt.
Yani Hunt'ın detayıyla şimdi bunun detayını karşılaştıralım mı istersen?
Karşılaştırabilirsin. İkisi de çok güzel detay kazan bir oyun. Ama Hunt da ağır basar.
Yani
işinden geçer. Ama bu oyun da kötü bir oyun değil abi.
Değil
bence
kesinlikle.
Bence bir Rainbow Six Siege kalitesinde bir oyun bence bu.
Ya şu var biraz farklı gibi. Özellikle online noktasında çok değil ya.
Ya abi farklı. Hani farklı böyle diyorum ben sana ama hani aralarındaki makas çok açık değil.
Detay kalitesi olarak, içerik kalitesi olarak olabilir. Ama içerik kalitesi olarak olmayabilir. Hani içerik kalitesinde Rainbow Six'in biraz daha
çeşitli
olabilir.
Daha multiplayer odaklı bir oyun.
Ama işte
yani
bu
şey
erken
yani.
Erişim abi erken erişim. En büyük avantajı bu.
Hayır erken erişimde bu kadar güzel olabiliyorsa bence bu oyuna şans verilmeli
aynen.
Yani.
Ya bu ara yine bayağı erken erişim oyunları var ha. Oynadık da hatırlıyorsan. Şimdi yeni herkese yine bu hafta oynayacağımız bir tane oyun var. Rising.
Ha.
O da erken erişim.
Patladı.
O da güzel patladı. Bir de ona mesela geliştirici firma şey demiş hani çok fazla beğeni aldık. Oyuna hikaye modu falan da ekleyeceklerini söylediler mesela.
Bilmiyorum ne kadar efektif olur.
Ya abi 5 saat de olsa 3 saat de olsa hikaye modu hikaye modudur yani. Call of Duty'nin hikaye modları ne? 10 saat mi? 2 saatlik?
3 saat.
3 saatlik
çıtır
hikaye
çerez.
Modu ne oldu? Yani bunlar da eklesin 2 saatlik bir hikaye modu ne olur yani.
Ama böyle bir hikaye modu gelmesini istedim. Şu an en son oyunlardan biri Hunt'tır abi.
Evet.
Hunt'a böyle ona gelecek ama ne zaman gelecek bilmiyorum. Ona böyle bir hikaye gelse ne oynanır bu arada. Akar
güzel,
gider var.
Akar, gerçekten
akar gider. Gerilimi böyle iliğine kadar sana sokar yani.
Yani Red Dead'den sonra o türdeki en detaylı oyunlardan biri olur yani. Hikayeli bir oyunu. olursa eğer.
Bence ama şundan dolayı bir çekince var. Şu an yeni Crysis için büyük bir oluşum kurulduğu için oraya...
Oraya kaydı. Utku'ya bile ulaşamıyoruz şu an yani.
Düşün aradığınız yani. Utku'ya şu an ulaşılamıyor ha, gerçekten ya. Yani.
Adam Utku'ya ulaşamıyoruz.
3 aydır yani. Dönmedi bize. Adamın telefonunu bulup oradan da yazmak istemiyoruz.
Yani zorlamasın bizi, yaparız yani.
Neyse, çok önemli değil o. Eğer bir Crysis evet. haberi çıkarsa ona ulaşırız. O önemli değil.
Onun dışında Read or Not için söyleyeceğim başka bir şey var mı?
Ready or Not için söyleyeceğim ne var? Alın oynayın abi.
Ha,
İndirim döneminde.
Farklı bir şey söylemeyeceksin yani.
İndirim döneminde oynanabilir. Güzel bir şey.
Farklı bir şey söylemeyeceksin yani.
Farklı bir şey ne söylenebilir?
Çok önemli bir konu var aslında konuşulması
gereken. Ne gerekti. Abi?
Şimdi biz bu oyunu aldık, oynadık. Dedik ki oyun aşırı gerçekçi. İşte bir noktadan sonra bu gerçekçilik insanı boğabilir gibi, boğması gibi durum söz konusu. Şimdi aga son çıkan oyunlara bak. Oyunların hemen hemen hepsi arcade'leşmiş. Böyle sadece böyle vurdulu kırdılı oyunlar için konuşmuyorum. Hani bulmaca oyunları da olsun, platform oyunları da olsun. Yani bir arcade'lik havası var hepsinde. Bir de şunu, bu söylediklerim hiçbiri kötü amaçlı değil. Sadece bir fikir, bir yorum beyan ediyorum. Oyunların hepsi bu kadar arcade'leşmişken, şunu yani mesela yapay zekanın salaklığı çok fazla gözümüze çarpmaya başladı. Atıyorum gerçekçilikten çok uzak bir olay artık ya bu kadar da olmaz diyoruz. Yani bu kadar da uçmayın diyoruz mesela. Gerçekçi gelmiyor gözümüze ya oyundaki detaylar.
Evet, güzel bir noktaya değindim. Şimdi, ben bu açıdan bakmamıştım.
Şimdi Ready or Not ise son dönem oyunlarının hepsini böyle eline verir gerçeklik noktasında.
Kesinlikle.
Aga ama bu sefer de bu kadar gerçeklik fazla diyoruz bize. Çünkü diyorum ya sana ilerliyorsun tam ilerle tam güzel kendini tam atmosfere sokuyorsun o da güzel. Ama şimdi şöyle düşün. Ben 1 saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat, 10 saat sonra bu ağır tempo beni sıkacak abi. Çünkü çok gerçekçi oyun.
Ya bu da her zaman oynanacak bir şimdi, oyun değil bence.
Şimdi oraya mesele o değil. Ben belki her zaman oynamak istiyorum belki. Şuraya geliyorum aga. Bak daha düne kadar oyunların gerçekçi olmamasını konuşuyorduk. Şimdi ise çok gerçekçi bir oyun var. Bu sefer diyoruz ki bu kadar gerçekçiliğe de gerek var mıydı diyoruz.
Ha, bu dengeyi sağlamak mı gerekir diyorsun.
Acaba burada bir denge mi sağlanması lazım? Yoksa gerçekten olması gereken bu mudur? Şimdi şunu demiyorum ha. Tüm oyunlar gerçekçi olsun demiyorum. Bu sefer oyun oynamanın sanki bir manası kalmamış gibi oluyor. Çünkü o insan oyunları niye oynar abi? Gerçek hayatta yapamadığı uçuk kaçık şeyleri sanal ortamda gerçekleştirmek ister.
Bir nevi öyle.
Ha. Ama şöyle de bir şey var. SWAT oyun mesela ben gerçek bir hayatta asla SWAT olamam abi. Doğru mudur? Yaşım kurtarmaz, gözüm görmez, iki tane çocuğumu bırakıp operasyona gidemem vesaire vesaire. Ama o duyguyu yaşamak istiyorsam mesela Ready or Not oynadığımda gerçek bir SWAT'mış gibi hissedebilirim.
Zor bir cevap vermesi çok şimdi, zor bir şey
bu ya. Bu oyunun mesela bu konuda gerçekçi olması gayet güzel. Ama her oyun bu kadar gerçekçi olursa bunlar oyun mu olur? Yoksa simülasyon gerçek mu? Hayatın bir simülasyonu mu olur?
Senin soracağın soruyorsun. Gece gece kafamı yaktı. Bence bu tarz bir oyunun bu kadar gerçekçi olması gerekiyor. Bence bu.
Peki bundan başka diğer oyunlar hakkındaki gerçeklik sıkıntısına ne diyeceksin?
O oyunların ama türü farklı. Şimdi ben sana
olsun türü farklı.
Ben sana şöyle söyleyeyim. Yani bir RDR de bence gerçekçi.
O zaten gerçekçi canım.
Ama şimdi bir Cyberpunk'a gerçekçi diyemezsin.
Peki olması gerekir mi?
Hayır.
Niye?
Çünkü o hayal dünyası demeyeyim de.
Tamam.
Farklı bir gerçeklikle yapılmış
bir şey. Far Cry 6.
Far Cry 6 da aslında gerçekçilik var.
Nereye var
ama
abi?
Ama bu kadar gerçekçilik yok.
Abuk sabuk işler var abi ya. Gözünü seveyim.
Yo hangi abuk sabuk işler var mesela? Ha timsah eğitiyorsun, meğitiyorsun yani. Falan. Tasmatla geziyor. Olabilir. Timsah eğiten adamlar var ya.
Abi, mesela herkese yine... aklıma gelen oyunlardan bir tanesi Assassin's Creed mesela. Ne kadar gerçekçi. Böyle adamın arkasından böyle gidiyorsun böyle.
Mal gibi adam da hiç
takip ediyorsun, hiç anlamıyor. Mesela burada gerçekçilik olması gerekmez mi mesela? Şimdi bak her oyun için ayrı konuşmak gerekir tabii ki de. Demek istediğim aslında bir bak Assassin's Creed çok güzel örnek oldu aslında. Tamam Assassin's Creed birebir gerçekçi olmasın. Birebir suikast simülasyonu olmasın. Ama adamın arkasından o kadar takip edip de arkada bakıp beni görmesine rağmen böyle şey yapması, böyle
üstte fark etmemesi. Üstte o şeyin fark etme şeyinin dolması.
Fark ediyorum. Yok değil falan. Hani
hemen saklandım. Tamam.
Ya Polat Alemdar bile üçüncü gördüğü zaman üçüncü kez gördüğü zaman indiriyor mesela yani.
Evet o şu an bak şöyle söyleyince bana bir saçma geldi ya. Mesela muhafızlar seni görünce böyle üstündeki şeyin dolması gerekiyor ya tam böyle.
Daha da saçması. Gördü muhafız beni tamam mı? Fark etti bu düşman diyor bana. Ben iki tur atıp geliyorum. Samanlığa giriyorum, çıkıyorum. 2 dakika sonra adamın yanına gidiyorum. Adam sanki az önce beni gören o değil, fark eden o değilmiş gibi rahat rahat yanımdan geçiyor gidiyor mesela.
Evet, bence oyunlarda gerçekçilik belli bir şeydi. Oyununa göre değişir ama yine belli bir seviyede tutulması lazım. Gerçekçi olması lazım. Çünkü şöyle düşündüğü zaman oradaki şeyler saçma geldi. Aslında bu birazcık da yapay zekanın salaklığı mı desek?
Kesinlikle, kesinlikle.
Onu da diyebiliriz.
Zaten gerçekçiliği yapabilmek için çok yapay iyi yapay zekanın olması gerekiyor. Ya gerçi şöyle bir şey var. Mesela Red Ornat'ın yapay zekası çok mükemmel değil ama oyunun kendisi gerçekçi olduğu için
ona göre programlanmış.
Ona göre şey yapılmış. Şimdi Assassin's Creed'de gerçekçiliğin bu kadar göze gerçekçi olmayışın, gerçek dışı olayların bu kadar göze batmasının en büyük sebebi karşımızdaki NPC'lerin yapay zekasının çok kötü olması. Yoksa ebesinin nikahı yerden atlıyorsun, samana düşüyorsun, ölmüyorsun. Bunun yapay zeka ile bir alakası yok.
Evet, bu mekanikler.
Anladın mı? Biraz. Oradaki mekaniğin gerçekçi olmayışıyla alakalı olan bir şey.
Ama bak şimdi şöyle söyleyince düşünmeye başladım böyle. Kafamda kuruyorum şimdi. Öyle bir Assassin's Creed olsaydı daha mı güzel olur?
Ya sonuçta Assassin's Creed temelinde bir suikast oyunu değil mi abi?
Bence daha güzel olurdu. Değil mi? Adam seni gördü.
Mesela o zaman görmez şöyle mesela. Bir şey.
Ama bu bütün
oyunlarda var. O
zaman
da Hitman mi olurdu o zaman? Assassin's Creed Hitman'e mi dönüşürdü?
Hitman daha Hitman'de de aynı şey var ya. Tam daha gerçekçi ama adam seni görünce belli bir seviyeye kadar. Ya da Tommy Clancy Splinter Cell'de de var aynı şey. Belli bir şeye kadar böyle
İlk oyunlarından bu arada.
Diyorsun yani. Ama kaçınca hemen tam geri sönüyor o şey.
Evet. Ve tekrar o adamın yanına gittiğin zaman.
Sanki ben kendimce söylüyorum. Kendi zevkime göre söylüyorum. Daha gerçekçi olması gerekiyor.
İşte o zaman burada da oyunun sadece türü değil de işlemiş olduğu konu, tema o da önemli. Yani Cyberpunk için mesela gerçekçilik olması olur. Çünkü zaten absürt bir dünyada, evrende geçiyor zaten. Ama Assassin's Creed ama teması uygun. Suikast oyunu sonuçta.
Bence Cyberpunk için de aynı şeyi söyleyebiliriz.
Niye ki ama absürtlük var ya orada.
Absürtlük var ama hani bir gerçekçilik yine olması gerekiyor. Mesela yine düşman
çip,
seni...
Adam çiple olur. Adamın götüne şey takıyor. Götüne çip takıyorsun. Ufku açılıyor oğlum adam. Yani ne kadar gerçekçilikten bahsediyoruz ki yani Cyberpunk.
Neyse, bu konu çok uzayacak anlaşılan.
Konumuz o zaman şeyin başlığı. Videonun başlığı. Oyunlarda gerçekçilik algısı 2. üst üste Red Ornat
diyelim mi?
Diyelim bence.
O zaman ekleyeceğim bir şey yoksa.
Yok yeter abi. Milletin kafasını zaten 1 milyon yaptık.
Bak bu geçen hafta ne demiştik lan? Vergiyle ilgili bir şey söylemiştik. Verginin vergisini verip evet. Vergiden düşebiliyor muyuz?
Evet.
Tek attım lan.
Evet.
O zaman bizlerden bu haftalık bu kadar.
Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim.
Bye bye.